Sevgili Tiranus takipçileri, İznik Konsili serimizin ikinci bölümünde Ariusçu öğreti ve kiliseyi bölünme eşiğine getiren tartışma hakkında konuştuk. Bu bölümümüzde ise İmparator Konstantin ve ilk evrensel konsil çağrısı hakkında konuşacağız. Konstantin, imparatorluğun dört bir yanındaki piskoposlara bir çağrı göndererek hepsini evrensel bir konsile davet etti. Amaç İsa Mesih'in kimliğiyle ilgili bu derin tartışmayı birlikte ele almak ve kesin bir sonuca bağlamaktı. Toplantının yeri olarak imparatorluğun doğusunda yer alan Bitinya bölgesindeki İznik, Nikaya şehri seçildi. İznik bugün Türkiye sınırları içerisinde Bursa ilinin bir ilçesi olarak bilinir. O dönem stratejik olarak da uygun bir konumdaydı. Konstantin'in yeni inşa etmekte olduğu başkenti Bizantiyon'a, yani yakında adı Konstantinopolis olacak şehre çok uzak değildi. Ve Anadolu'nun kalbinde Doğu ile Batı'nın buluştuğu bir yerde bulunuyordu. 325 yılının Mayıs ayında dünyanın ilk büyük kilise konsili burada toplanacaktı. Tarihler 20 Mayıs 325'i gösterdiğinde Hristiyanlık tarihinde yeni bir sayfa açılmak üzereydi. Bu toplantı Hristiyanlar için bir dönüm noktası olacaktı. İlk kez tüm Hristiyan aleminden temsilciler tek bir çatı altında toplanacak ve iman hakkında kritik bir sorunu tartışacaklardı. Bu yüzden İznik'teki buluşmaya Ekümenik Evrensel Konsil denildi. Konstantin mektuplarında ve haberci gönderileriyle mümkün olduğunca çok piskoposun katılmasını sağladı. Kilisenin öğretisel otoritesine sahip olanlar, başka bir deyişle piskoposlar, bu iş için biçilmiş kaftandı. Zira her biri kendi cemaatinin çobanı ve inanç bekçisiydi. Hristiyan geleneğinde piskoposlar, havarilerin halefleri olarak da görülüyor ve doğru öğretiyi korumakla yükümlü sayılıyorlardı. Şimdi böylesi büyük bir kriz patlak vermişken, bu ruhani önderlerin bir araya gelerek ortak bir karara varmasından başka çıkar yol yoktu. Konstantin'in daveti sadece dini bir çağrı değildi. Siyasi bir dehayı da içeriyordu. İmparator, imparatorluk çapında birlik arayışındaydı. Ve bunun ancak inanç temelinde bir birlikte pekişeceğine inanıyordu. Eğer bu saygın piskoposlar İmparatorun himayesinde toplanır ve bir uzlaşıya varırlarsa, alınan kararlar imparatorluğun dört bir yanında daha kolay benimsenecekti. Bu nedenle Konstantin yalnızca doğunun değil, batının da temsiline önem verdi. Her coğrafi bölgeden en az bir kilise lideri orada olsun istiyordu. Böylelikle konsil kararlarının evrensel olduğu, yani sadece bir bölgenin değil, tüm Hristiyan dünyasının kararı olduğu vurgulanabilecekti. İznik'te buluşanlar kimlerdi? Piskoposlar ve iman kahramanları. 325 yılının yaz aylarında İznik şehri olağanüstü bir hareketliliğe sahne oldu. İmparatorluğun dört bir yanından yola çıkan piskoposlar ve beraberlerindeki din adamları kafileler halinde bu küçük kente akın ediyorlardı. Kaynaklar, konsile katılan piskoposların sayısını 250 ile 320 arasında değişen rakamlarla veriyor. Geleneksel bir söylemle 318 piskoposun katıldığı sıkça aktarılmakta. Bu rakam zamanla efsanevi bir nitelik kazanmışsa da her halükarda toplantıya katılanların sayısının 300 civarında olduğu bizim için anlaşılmaktadır. Bu insanların çoğu Hristiyan nüfusunun en yoğun olduğu doğu eyaletlerinden gelmişti. Suriye, Filistin, Anadolu, Mısır gibi bölgelerden kalabalık heyetler vardı. Antakya ve Kudüs gibi kilisenin en eski ve köklü merkezlerinden piskoposlar İznik'e gelmişlerdi. Ancak Batı dünyası da tamamen sessiz değildi. Roma başta olmak üzere İtalya'dan, Galya'dan, Fransa civarı ki orası ve hatta Kuzey Afrika'dan temsilciler bulunuyordu. İmparator Konstantin'in özel davetiyle batıdan gelen en önemli isimlerden biri Kordobalı Hosius'tu. İspanya'nın Kordoba şehrinin piskoposu olan Hosius, Konstantin'in de güvendiği bir danışmandı ve konsilin hazırlıklarında önemli roller oynadı. İznik'te tartışmalar başladığında özellikle oturumların düzenlenmesinde ve konuşmacıların sıralanmasında onun yönlendirici olduğu anlatılır. Papa 1. Silvester, Roma Piskoposu ise ileri yaşında ve yolculuğun zorluğundan dolayı konsile şahsen katılamamış fakat kilisenin söz hakkını yitirmemesi için Vito ve Vincentius adında iki papazı özel temsilcileri olarak göndermişlerdi. Bu temsilciler Batı Kilisesi'nin özellikle Roma'nın onayının da konsilde hazır bulunmasını sağladılar. Doğudan gelen heyetler arasında tartışmaların kalbi sayılabilecek İskenderiye Kilisesi en dikkat çekicilerinden biriydi. İskenderiye Piskoposu Aleksandros yanında genç bir diakoz olan Athanasius ile İznik'e ulaştı. Aleksandros, Arius'un kendi bölgesinde yol açtığı kargaşanın en başından beri karşısındaydı. İznik'e de Arius'u mahkum ettirmek ve doğru inancı savunmak kararlılığıyla gelmişti. Genç Athanasius ise henüz piskopos olmasa da keskin zekası ve derin teolojik bilgisiyle Aleksandros'un sağ kolu olarak konsilde yer aldı. İlerleyen yıllarda Athanasius'un İznik'te savunulan inancı hayatı pahasına savunacak en önemli figürlerden biri olacağı belki o günlerde pek az kişinin aklına gelirdi. Elbette Arius da İznik'e çağrılmıştı. Karşısındaki onca muhalife rağmen kendi inancının doğruluğuna ikna etmek için burada bulunuyordu. Onu destekleyen piskoposlar da konsile katıldılar. Bu destekçiler arasında en nüfuslu olanlardan biri imparatorluğun doğudaki önemli şehirlerinden Nikomedia'nın piskoposu Eusebius'tu. Nikomedyalı Eusebius, Konstantin'e yakınlığıyla da bilinen siyasi etkisi yüksek bir din adamıydı. Arius'un fikirlerine kucak açmış ve ona kol kanat gelmişti. İznik'te Ariusçu görüşün en önemli savunucularından biri o olacaktı. Bir başka Eusebius, Kayserili Eusebius da oradaydı. Bu Eusebius aslında Arius'un aşırılıklarına katılmayan ama uzlaşmacı bir dil arayan bilge bir tarihçi ve ilahiyatçıydı. Kayseri Piskoposu olarak kendisi de konsilde söz alacak ve belki de tarihte ilk kez böylesi evrensel bir meclise katılıyor olmanın heyecanıyla notlar tutup gözlemlerini eserlerinde aktaracaktı. İznik Konsili'nde sadece büyük şehirlerin tanınmış piskoposları değil, daha uzak ve mütevazi diyarlardan gelen iman önderleri de vardı. Örneğin Kıbrıs'tan gelen Aziz Spiridon eğitimli bir ilahiyatçı değildi. Hatta rivayete göre bir zamanlar çobandı. Fakat sarsılmaz imanı ve kerametleriyle ün yapmış bu mütevazı piskopos da davete icabet etti. Spiridon'un konsilde yaşattığı bir olay dilden dile aktarılarak efsane halini aldı. Tanrı'nın üçlü birlik sırrını anlatmak isteyen Spiridon eline basit bir tuğla aldı, baba, oğul ve kutsal ruh birliğini anlamak zordur derken parmakları arasından tuttuğu tuğla birden olağanüstü bir şekilde tepki verdi, tuğlanın üstünden alevler yükseldi, altından su akmaya başladı, geriye Spiridon'un elinde sadece topraktan oluşan kil bir kalıntı kaldı. Ateş, su ve toprak. Tek bir tuğlanın içinden çıkan üç farklı unsur ayrılmıştı. Spiridon bununla aslında Tanrı'nın birliğinde üçlü birlik inancının bir benzetmesini sunmuştu. Elbette bu bir efsanedir. Konsile katılan birçok piskoposun üzerinde geçmiş zulüm yıllarının izleri de görülüyordu. Daha sadece 10-15 yıl öncesine kadar Roma yönetimi Hristiyanlara karşı kılıç kuşanmışken şimdi aynı Hristiyanlar imparatorun davetlisi olarak saray salonlarına giriyordu. Bu keskin değişimin izleri en çok da piskoposların bedenlerinde okunuyordu. Bazılarının gözleri önceki işkencelerde oyulmuştu, kimilerinin kolları kesik ya da sakat kalmıştı. Birçoğunun sırtında kırbaç izleri, boynunda zincir yaraları taşıyordu. O salonlarda toplananlar sadece entelektüel bir tartışma yapmak için gelmemişti. Her biri inancı uğruna büyük bedeller ödemiş, ölümü bile göze almış iman kahramanlarıydı. Bir başka deyişle o meclis bir gaziler meclisiydi. Bu manzara konsilin manevi atmosferine büyük bir ağırlık ve saygı kattı. Artık mesele sadece bir teoloji tartışması değildi. Orada bulunanların her biri savundukları inancı gerektiğinde canıyla mühürlemiş kişilerdi. Dolayısıyla alınacak karar kağıt üzerinde kalacak bir felsefi uzlaşmadan öte bu insanların yüreğinde taşıdıkları hakikatin ifadesi olmalıydı. Nihayet İmparator Konstantin de İzni'ye gelerek konsilin açılışına katıldı. O gün imparatorun salona girişi görkemli bir an olarak anlatılır. Konstantin, mor ve altın işlemeli imparatorluk kaftanına bürünmüş halde içeriye adım attığında salondaki piskoposların hepsi ayağa kalktı. Bir zamanlar imparatorluk askerlerinden saklanan din adamları şimdi imparatoru onurlandırıyorlardı. Konstantin büyük bir tevazu göstererek kendisini bu tartışmanın dışarıdan bir hakemi gibi konumlandırdı. İmparatorluk kudretini kullanarak kimseye dogmayı dikte etmeyeceğini vurguladı. Hatta rivayet edilir ki etrafını saran bu piskoposlardan bazılarına yaklaşarak onların zulümden kalan yaralarını öpüp onurlandırdı. Bu dokunaklı jest Konstantin'in kiliseye duyduğu saygının da bir ifadesiydi. İmparator konsilin başkanlığını veya tartışmaların yönünü üstlenmedi. Oy hakkı da yoktu. Bunun yerine konuşmaları dikkatlice dinleyip gerektiğinde yumuşatıcı ve uzlaştırıcı bir rol oynamaya çalışmıştı. Birlik çağrısı yaparak açılışı gerçekleştirdi. İmparator böylesine önemli bir meselede Hristiyan liderlerin anlaşmaya varması gerektiğini, bunun hem dini inanç açısından hem de imparatorluğun huzuru açısından zaruri olduğunu dile getirdi. Salonda bulunan herkes, tarihin akışını değiştirecek kararların eşiğinde olduklarının farkındaydı. İzni Konsili serimizin 3. bölümünün sonuna geldik. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Sorularınız varsa videonun altına sorularınızı yazmayı ve serinin bir sonraki bölümünü kaçırmamak için bildirimlerini açmayı unutmayınız.